Ayrım 54, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 562. Kato. Dağlar kışın egemenliği altındaydı hala. Bağrında açılan yeşil sahaları kapatmaya çalışıyordu kış. Sırtını büyük dağlara yaslamıştı. Çözülme ve ılıyış krizine giren eteklere, ovalara dalga dalga boğun boğun dondurucu sis üflüyordu kış. Bulutlar aşağılara inmişti. Karı güneşten koruyan kalın, rengarenk bir bulut kalkanı kapaklanmıştı yeryüzüne. Geceleri sert bağkur ıslıklarıyla inliyordu dağlar. Kış Hızır İlyas'ın beyaz atının üzerinde ve bembeyaz bir kürk içinde uçurum ve ırmak kıyılarını buz nuru gibi kolaçan ettiğini haykırıyordu insanlara. Hızır'ın mübarek ak sakalına bürünmüştü yeryüzü. Çözülüşünün farkındaymış gibi egemenliğini var gücüyle haykırıyordu kış. Zifaf döllenişini yaşıyordu kar altında toprak. Büyük bir uyanış ve dallanış içindeydi kökler. Uğultuya dönüşmüştü milyarlarca çiğdemin köklerde başlayan kıpırdanışı. Toprak şişerek büyüyen gebeliğinin gizemli ısısıyla gevşetiyor, direncini zayıflatıyordu karın. Direnci zayıflayan kar buğu dirilik ve bereket üflüyordu rahmine toprağın. Yuvasını, yerini ve uyuşukluğunu terk eden milyarlarca kurtçuk, börtü, böcek harekete geçmişti toprağın bağrında. Vahşi bakur rüzgarlarının kar üzerinde çınlayan ıslıklarını aldırmaz, mağrur bir edayla dinliyordu toprak. Yerüstü kayaları duymaya başlamıştı toprağın fısıltısını. ''Nuhat kemhılat!'' Dipnot yeni geldi, eski kalktı. Değişme hızlandı bende. Seni su edeceğim, suyunu emeceğim. Velisi delisiyle tüm canlılar çekilişini bekliyorlardı kışın. Güneşin utandığı ve bunun için yüzüne kalbur tuttuğu Nevroz arifesi günlerin yaklaştığını sezinlemeye başlamışlardı bile. Sürüler halinde kışın hışmına uğramıştı keklikler. Sağ kalanlar kayalıklara, rüzgarın işlemediği duldalara, uçurum oyuklarına tünemiş Nevroz'un gelişini bekliyorlardı. Binlerce serçenin bacağını ve kanadını kırmıştı kış. Cikcikleri, ötüşleri yaralıydı. İnleri ılımış, uykuları derinliğini yitirmişti ayıların. Kurtlar sürüler halinde gezmenin ciddiyetini sulandırmışlardı. Ayak izlerinin hafiften sulandığını, yayvanlaştığını anlayan tilkiler kışla alay ediyorlardı. Açlıkları derinleşmiş, gevişleri zayıflamıştı tavşanların. Çakalların açlıktan vişne çürüğüne dönüşen sidikleri pas gibi çöküyor, eritiyordu ayak izlerini. Kartalların, şahinlerin, delice doğanların, kerkenezlerin, atmacaların çığlıkları artmaya başlamıştı bile. Dibi kaynayan durgun duru bir deryayı andırıyordu halk. Derin uykularda da olsa kapı altından sızan şafak aydınlığının farkındaydı. Dağlarda kış keskes orlarının belirdiğini söylüyordu halk. Tan yeri ağarmak üzereyken kalkan koca karılar buzlanmış ırmak kıyılarında ceylanların ayak izlerini aramaya çıkıyorlardı. Dikkatlerini derin kar patikalarında yoğunlaştırıyorlardı gençler. Ayak izlerinin kimliğine ilişkin tartışmaları evlerine taşıyorlardı. Koruculuğa ilişkin tartışmalar tipi vınlayışlarını boğuyor, sabahlara kadar sürerek aileleri deprem gibi sarsıyordu. Eve ikinci bir karı getirmekten yana olanlar, kızlarını başlık parasıyla dilediklerine vermek isteyenler, korucu maaşlarına ve kan paralarına sulananlar, gerillanın koyduğu zorunlu askerlik sistemine karşı çıkanlar, geçmişteki kırımları hatırlayarak devletin gücünden korkanlar, öldürülen korucu yakınının intikamını almak isteyenler, bu tartışmalarda ya korucu olmayı savunuyorlardı ya da tarafsız kalıyorlardı. Ordunun daha çok korucuya, daha güçlü köy milis örgütlerine gereksinimi vardı. Nevroz yaklaştıkça savaşan tarafların dayatmaları kendini daha çok hissettiriyor, tartışmalar kızışıyordu. Ya korucu olacaksınız ya da gerilla. Kışın ve ordunun dayatmasıydı bu. Bu aynı zamanda Çeto'nun grubu başta olmak üzere birkaç gerilla grubu hariç tüm eyaletlerde gerillanın dayatmasıydı. Ya bizden yana olacaksınız ya da sömürgecilerden. Orta yol yok. Halk tartışıyor, kahkaha atıyor, küfrediyor, homurdanıyor, sayıklıyor, gerçeği söylüyor, yalana sarılıyor, açık yürekli ve cesur davranıyor, iki yüzlülüğünü ve dal kavukluğunu yüceltiyordu. Gerilladan yana olmak, korucu olmak, tarafsız olmak, göç etmek. Kış bu dört eğilimden birisini seçmeye çağırıyordu insanları. Çocuklar ve bebekler hayretler içindeydi. İnsanlar neden bu kadar öfkeliydiler? Babalar küfrediyor, dedeler homurdanıyor, analar ağlıyordu. Tipi ıslık çalıyor, yaşlılar gençlere saldırıyordu. Güneş gülümseyecek, karlar eriyecek, toprak yeşerecek, işlenmesi için insanları çağıracak ama insanlar toprağa ve yaylalara yönelemeyeceklerdi. Süt damarları daralacak, düğünler ertelenecek, borçlar katmerleşecekti. İnce kar sisinin altında şaşırtıcı bir uğultu ve kargaşadan ibaretti halk. Gevezeliğin, sinsiliğin, sağduyunun ve gebeliğin ısınan toprağıydı halk. Evrenin tüm zenginlikleri kaçıp halka sığınmıştı. Görkemli zenginliğini kullanamamanın cinnetini yaşıyordu halk. Ruhunun giriş kapısına şaşkınlık şiarını asmıştı. Korucuların nişangahlarını gümüş gibi parlatmıştı kış. Siper ve devriye güzergahlarına kadar ulaşıyordu halkın fısıltıları.
Baltanın sapı ağaçtan olmazsa ağaç devrilmez.
Hakan parası, ha kırmızı bok.
Tamahkar sineğin konacağı yer bellidir.
Ne günlere kaldık ey yüce kabar, eşek silahtar oldu, katır mühürdar.
Teh teh teh, sanki bunlar yaratmışlar bu dünyayı. Her Firavun'un bir Musa'sı, her Nemrud'un bir İbrahim'i olur. Gün geçer, devran döner, hak yerini bulur.
Kış ihtiyarladıkça korucuların kuşkuları ve korkuları derinleşiyordu. Geceleri acayip sesler geliyordu dağlardan nöbet siperlerine, devriye atlarına.
Çenk, kurrane, nagur sesini andıran, çalpara kudum gibi büyüleyen efsunlu sesler.
İnsanın pes dediği kritik noktada direnen insanlardı bunlar. Korucu şeflerinin gece köyü ayağa kaldıran naraları yükseliyordu bazen. Kışı ve ayazı ağırlaştıran naraları.
Hepiniz namlunun ağzındasınız. Birleşin la, silahlanın.
Çokluk yiğitliği geçersiz eder. Çokluğa dağ dayanmaz.
Nevroz yaklaştıkça korucular arasındaki çelişkiler keskinleşiyordu. Şefler silah bırakma eğiliminde olanlardan kuşkulanıyor.
Kötü köpek sürüye kurt getirir diye bağırıyorlardı.
Garnizonlara, askeri üslere, karakollara ihbarlar yağıyordu. Gerilla ile işbirliği içinde olmalarından kuşkulanılan korucular başka yerlere sürülüyordu. Ordudan daha modern, daha etkili silah ve daha çok donanım malzemesi istekleri yoğunlaşıyordu. Korucuların ihbarlarından rahatsız olmuyordu subaylar. Korucu korucunun kurdu olmazsa ihanetler, zaaflar açığa çıkmazdı. İçinde çatışma cereyan etmeyen örgütü tanımak zordu. Çatışmadır güçlü ve zayıf noktaları açığa çıkaran şey. Sevabın ve günahın anasıdır çatışma. Nevroz yaklaştıkça canlanıyor, kızışıyordu can pazarı. Sigorta şirketi, paravan acentalar, memurlar bölgenin erişilmez kesimlerine, kılcal damarlarına doğru akıyordu. Kravatlı, tıraşlı, eli çantalı, semiz adamlar geziniyordu kar üstünde, sisli patikalarda. Korucu şefleri, tüm korucuları canlarını sigorta ettirmeye çağırıyorlardı.
La, fırsatı kaçırmayın, sigorta ettirin canınızı. Yaralanırsanız para alırsınız. Ölürseniz kıyamet kadar para verirler çoluğunuza, çocuğunuza.
Lo, hadi beklemeyin. Bıhar hat, zıvıstan hılat.
Dipnot, bahar geldi, kış bitti.
Yazılın kurban, yazılın. Şehit olursanız gözünüz açık gitmesin, ocağınız sönmesin. Bulak uçuk nere berç açık.
Dipnot, köpek civcive bekçi olmasın. Poliçe satışlarını teşvik eden korucu şeflerinin etrafında toplanan sıradan halk, propagandanın etkisiyle dişinden tırnağından arttırdığını hemen orada memurlara kaptırıyordu. Memurlar şeflere avantalarını kapalı kapılar ardında, misafirlik sofrası başında ayrıca ödüyorlardı. Nevroz yaklaştıkça siyahlara bürünmüş yeni tipte ölü ağlayıcıları, imadedeler türüyordu çatışmaların şiddetli geçeceği bölgelerde. Nevroz yaklaştıkça karakollar, taburlar, alaylar canlanıyordu. Karargahlarda istihbaratın, özel tim komutanlarının, korucu şeflerinin, yüksek rütbeli subayların, vali ve kaymakamların katıldıkları yoğun toplantılar düzenleniyordu. Köylerde fişleme işlemi yeniden başlatılmıştı. Köylüler köy meydanlarında toplanıyor, her birinin boynuna bir rakamlı yafta asılarak topluca fotoğrafları çekiliyordu. Köylere giren beyaz elbiseli komando bölükleri genel arama yaparak korucu olmayanları göçe zorluyor, ihtiyaçtan fazla yiyecek ve giyeceklerine el koyuyordu. Toplantılara katılan korucu şefleri yaz gelir gelmez teröristlerin barındıkları önemli ormanların ateşe verileceğini söylüyorlardı. Dağların beyaz enginliğinde helikopterlerin keşif uçuşları yoğunlaşıyordu giderek. Subaylar koruculuğu kabul etmeyenlerden Nevroz'da geceleyin karakolların çevresinde güvenlik çemberi oluşturulacağını, teröristlerin saldırısı durumunda canlarının tehlikeye gireceğini yayıyorlardı. Nevroz yaklaştıkça kol ordu komutanlığının gerillayı yok etme, halkı kazanma talimatları birbirini izliyordu. Çatışmaların yoğunlaşacağı ileri gerilla bölgelerine askeri doktor, sıhhiye, hemşire ve ilaç sevkiyatı yapılıyordu. Talimatlarda ayrım yapılmaksızın tüm halka sağlık hizmeti götürülmesi, çocuklara bol miktarda şeker ve oyuncak dağıtılması ibaresinin altı kalın çizgilerle çiziliyordu. Beyaz üniformanın telaşını çok iyi anlıyordu kış. Ilıyan toprakla ışıyan gök arasında sıkışmıştı kış. Kuzu meleğişine, horoz ötüşüne, tay kişneyişine tahammüllü, direnme gücü kalmamıştı kışın. Ve hayatın rahmini zorluyordu da, başında görkemli bir keske sorla, Ararat eteklerinden Tendürek dağlarına, daha ötelere, güneyin masalsı sislerine bakıyordu Nozer. 87'yi başınıza yıkacağım diye mırıldanıyordu. Kışı savaşla geçirmişti, savaş en iyi hazırlıktı. Ona göre bir sonraki savaşın bir öncekinden daha görkemli olması bu anlayışa bağlıydı. Dalgaların iç içe büyüyerek göle egemen olması taşın düşüş şiddetine bağlıydı. Vardığımız her dağdan en az 1000 kuş havalanmalıdır. Ararat'ın çevresindeki korucu örgütleri ağır bir savunma psikozu içindeydiler. Hiçbirisi Nozer'e saldırmayı aklının ucundan bile geçirmiyordu. Hepsi taşlar sandeliği, başına kapla çeliği anlayışıyla hareket ediyordu. Sadece korucular değil, halkın bir bölümü de Nozer'den korkmaya başlamıştı. Vergi ve zorunlu askerlik sistemini sert bir şekilde uyguluyordu. Nozer'in yakınlarda dolaştığını duyan köylüler 12 yaşından yukarı çocuklarını tezek, saman ve ot yığınları içinde ahırda seki altında yatak yüklerinin arkasında gizlemek zorunda kalıyorlardı. Grubunu 40 kişiye çıkarmış, bir tüfekle Zine'ye vermişti. Gerillalar ağır sırt çantalarının altında kar üzerinde Nozer'in peşinde penguenler gibi ilerliyorlardı. Kel'in yanında kabak, bu herifin yanında da demokrasi demeyeceksin diye mırıldanıyordu Simko. Kartın azlarının, kayaların, zirvelerin, kar balkonlarının, derin vadilerin, çığların, her yerin sinesinde Nozer'in ayak izlerini görmek mümkündü. Nevroz gecesi en az 10 dağın zirvesinde ateş yakmayı ve aynı anda 5 yeri basmayı kafasına yerleştirmişti. Doğu Beyazıt karargahındaki komando subayları kolordudan gelen emrin nasıl uygulanacağı üzerinde kafa yoruyorlardı. Nevroz'a kadar Nozer'in mutlaka yok edilmesi emrediliyordu. Zine kaz tüyüne, koyun yününe ve keçeye sardığı bebeği su başlarında molalarda sırtından kucağına alıyor, havaya kaldırarak her zaman yinelediği sözleri zevkle, coşkuyla söylüyordu.
Oy oy, kim kurban? Sabunu satan kurban! Terazi tartan kurban, ehaye gunt kurban, dipnot köy ağası kuban, imam muhtare gunt kurban, dipnot köy imamıyla muhtar kurban, zava buk kurban, dipnot damat gelin kurban, yalnız yatan kurban, dapir kurban, bapir hayran, dipnot dede kurban, dede heyran.
Bota'nın güneybatısında komutan Hogir önüne geleni askere alıyordu. Grubunu buzlanmış ırmaklar üzerinde yürütmeyi seven bu Botan kurdu, Nevroz'da jirkilere saldırmayı gündemine almıştı. Tanin çobanı Alişer'den durmadan bilgi alıyordu. Komutan Azat, Cilo'nun güneye bakan yamacında yoğun sisler içindeydi. Grubuyla tartışarak Nevroz planını çıkarmıştı. Nevroz gecesi saldırılar Cilo'nun Reşto tepesinde tutuşturulacak dev bir ateşle başlayacaktı. Dağın eteklerinde daha aşağılarda gülümseyecek ilk yeşilliği bekliyorlardı. Bu dondurucu sisleri turna avazları ılıtabilirdi ancak. Güneyden sökün edecek ve Botan'a kafileler halinde V şeklinde girecek turnaları hayal ediyordu Azat. Komutan Rohdi'nin karargahı Cudi'nin şafağı karşılayan uçurumlarındaydı. Karargahın 30 metre ilerisine iki ağır makinalı tüfek kurulmuştu. Grubunu 60 kişi civarında tutuyordu. Geceleri kurt uluyuşlarının yoğunlaştığı bu kesime yaban keçilerinin sığındığı söyleniyordu. Yüzlerce karganın çınlattığı ve tilkilerin kol gezdiği bu kesim her yıl kışın şiddetli geçtiği aylarda keklik mezarlığı haline geliyordu. Bazı kuşların, sakaların ve kuyruk sallayanların şafağın güzelliği karşısında ağladığı bir yerdi burası. Cudi'nin doğu yamaçlarında kartalların eskiden yoğun egemenlik çatışmalarına girdiklerini söylüyorlardı. Bu korkunç çatışmalarda hiçbir kartal havada ölmeden yere düşmüyormuş. Kayalara kartal ölülerinin pat pat düştüğü, bu uğursuz çatışmalar sonunda hiçbir kartal bu kesime yerleşmemiş. Yumurtalarını korumak, rahat bir yaşam sürmek için erkeklerinden kaçan dişi kekliklerin ülkesi olmuş bu yamaçlar. Nevroz gecesi Cizre'nin basılması şeklindeki bir öneriyi tartışmaya açmıştı komutan Rohni. Önerinin sahibi Fesla'ydı. Zap kıyılarındaki köyleri grubuyla kolaçan eden komutan Sarı, yakaladığı korucuları silahsızlandırarak grubuna alıyordu. Gruba girmek istemeyen birkaçına ceplerinden çıkan kağıt ve demir paraları yedirmişti. Sırf kadınlardan oluşan bir grup kurmayı düşünüyordu. 2 yıla kadar çele bağlı tüm köylerin kurtarılabileceğini söyleyenlerle alay ediyordu. Zap kıyısında durup suların akışını seyredince hayale dalıyordu. Molaları zap kıyısında veriyordu. Sakal donduran kıpırtısız duru şafaklarda nöbet tutmayı seviyordu. Tan yerinin ağırışını ya da güneşin dağların ardından çıkışını tellenen bir sigarayla birlikte seyretmeye bayılıyordu. Şafak yeryüzünün ruhuydu. Nevroz'un seri hildanlarla kutlanmasından yanaydı. Ama neredeydi o seri hildanlara katılacak olan halk? Kış nasıl da amansızdı. 25 kişilik grubuyla orta botanda geziniyordu komutan Çekdar. Durna'ya aşık olmuştu. Ne tipi ne ayazı takıyordu. Bir gece aniden tanin çobanı Alişer'in getirdiği bu dişi jirki şahinine aşık olacağı aklının ucundan bile geçmezdi. Yüzü çirkin, aklı sağlam bir kadındı bu. Cesaretinde ne güzel bir mantığı vardı. Nasıl da dayanıklı, nasıl da özveriliydi. Gruptaki hiçbir kadının vücudu onunki kadar alımlı değildi. Hiç böylesine derin, mahzun, masum, anacan bir bakışla karşılaşmamıştı. Sigaraya başlamıştı Çekdar. Dürbünle karakollara bakarken bile Durna'yı hayal ediyordu. Her yürüyüşte onun kaçıncı sırada yürüdüğünü, hangi öksürüğün ya da fısıltının ona ait olduğunu biliyordu. Aşk sezgi gücünü olağanüstü yükseltir. Kendi iç nevruzunu yaşıyordu Çekdar. Sorumluluk duyguları güçlenmiş, başka görüşleri daha çok dinler hale gelmişti. Kafasında bir yığın plan vardı yaklaşan Nevroz'a dair. Mardin ovalarında kışın şiddetli geçmediği alanlarda plansız, sallapati bir tarzda gezinip duruyordu Tilki Dıl onun grubu. Silahını gereksiz bir yük gibi taşıyan, gereksiz bir grup olarak ünlenmişti. Komutan Dılo katılmıyordu bu görüşe. Psikolojik savaşın hile taktiklerinin ve savaş kurnazlığının ustası olarak görüyordu kendisini. Ona göre bir alayı bir kurşunla bir hafta meşgul edecek gerilla komutanlarına ihtiyaç vardı. Taburları Mardin eyaletinde serçe osuruğundan huylanır ya da hile sezer hale getiren kimdi? Göğsünde çapraz fişekliğin kesiştiği yerde bir demet kokulu kuru çiçek hiç eksik olmuyordu. Bazı karakol başçavuşlarının tilkiden bize zarar gelmez dediklerini öğrenince gülümsemişti. Halklarısı gayet iyiydi komutan Dilon'un. İhtiyarlarla sohbeti seviyordu. Hangi derede daha çok yarpuzun bulunduğu, pepük kuşunun keklik yumurtalarının için yediği, öküzün mü yoksa ineğin mi daha çok geviş getirdiği, çok havlayan köpeğin cesaret derecesi, kurdun yaban domuzuna saldırıp saldırmayacağı, ceylanların geğirince hoş kokular çıkarıp çıkarmadığı gibi konularda sohbete bayılıyordu. Beka'dan yeni bir grup gelmişti eyalete. Bu grupla başının belaya gireceğini sanıyordu Dilo. Nevroz'da 5-10 yerde ateş yakmanın ve birkaç kurşun sıkmanın suçlamaları hafifletme açısından zorunlu olduğunu düşünüyordu. Savaş eğlendirici hale getirilmeliydi. Hiçbir güzellik adına kurnazlık denen güzellikle boy ölçüşemezdi. Vahşetten ayırmak, çekilir hale getirmek gerekiyordu savaşı. Büyük anaforlar, büyük buz parçaları ve erimiş rengarenk toprak dalgalarıyla akıyordu Fırat. Nereden geldiği belli olmayan tip tip, çeşni çeşni kuş sürüleri tutmuştu kıyılarını. Nevroz'un gelişini bir ay öncesinden haber veriyordu Fırat. Göğüsleri keskesor gibi alımlı, kuyrukları kızıl, mini minnacık kuşlar uçuyordu üzerinde Fırat'ın. Başı köpüklü dalgaların üzerine çıkmış ilk ceylan ölüsü, hızla gelip geçen ilk hüzün gelişini haber verirdi Nevroz'un. Kar ilkin ovalarda erimeye başlamasına rağmen Nevroz dağlarda başlardı ilkin ve dağlar en sevdikleri yaratığı, tırnakları sertleşmemiş gümüş gözlü bir ceylan kuzusunu uçurumdan Fırat'a atarak kurban ederlerdi. Bu Nevroz ananın gelişine sunulan ilk kurbandı. İlk kurbanın geçişini görenin bahtı açılırdı. Her adama nasip olmazdı ilk kurbanın geçişini görmek. Nevroz'dan bir ay önce Fırat'ın kıyısında oturup onun hırçın sularını günlerce gözlemek gerekiyordu. Bu bile yetmiyordu. Geceleyin gelip geçebilirdi ilk kurban. Geceleyin gelip geçen ilk kurbanın kafasının nur yumağı gibi parladığı doğru muydu acaba? Geçiş sırasında kuşların şakır şakır ağladığı, yılanların kış uykusundan uyandığı, yaban kedilerinin miyavladığı, tilkilerin pavkırdığı, kurtların uluduğu doğru muydu? Komutan Rojdar grup rehberinin hemen arkasında yürüyordu. Bakışları Fırat'ın köpüklü dalgalarındaydı. Nenesinin yıllar önce anlattığı gümüş gözlü kuzu ceylanın başını arar gibiydi. Karlı dağlardan Fırat kıyısına inince ısınıyordu. Hasreti harlı taze bir gelin gibi sarıyordu onu Fırat. Bu kıyı yürüyüşlerinde nasıl da canlanıyordu. Güç, iyimserlik ve atılım aşılıyordu insana Fırat. Nehrin kasabalara yakın her iki kıyısındaki dağların doruklarına şimdiden odun yığmaya başlamışlardı. Baskın planlarını henüz netleştirmiş değildi. Cano'nun önerileri üzerinde düşünüyordu. Ne güzel kokuyordu şu Fırat çamuru, şu öfkeli özgür dalgalar. Ah, uğruna yangın oldun Fırat, ah! Sırtını söğüt ağacına dayamıştı komutan Şivan, munzurları seyrediyordu. Zirvelerden eteklere doğru inen dev sis dalgaları, diş diş yücelen, yüceldikçe yeryüzüne meydan okuyan bu dağların enginliği, ululuğu karşısında yineleniyor, ölümsüzleşiyordu sanki. Tikkocuların bu silsilelerde barındıklarını düşündü. Parti sekreterlerinin bile bu dağlarda barındığı söyleniyordu. Komutan Piro muydu acaba bu heriflerin parti sekreteri? 70-80 kişilik bir güçle tutunmaya çalışıyorlardı bu dağlarda yıllarca. Bizim gibi güçlü bir cephe gerileri yok, askeri kampları yok. Dersim halkının desteğini almışlar, bu desteği almasalardı barınamazlardı 14 yıl bu bölgelerde. Dersim'in dışına taşamıyorlar. Komutanları Kureyş'in öldürülmesinden sonra ipler Piro'nun eline mi geçti acaba? Ulusal bilinci zayıf olan bu eyalette güçlenmenin yolu ateşi yükseltmekten geçiyor. Müthiş bir kadro hazinesidir bu bölge. Bu kadroları kazanan halkı ve dağları kazanır. Piro'nun 14 yılda kazandığı halkı biz bir yılda kazanabiliriz. Ya onlar ya biz. İki örgütü kaldıramaz bu Dersim. Bir kazanda iki kelle kaynamaz. Sigarasından bir yudum çekti, ayağa kalktı komutan Şivan. Sigara dumanı gibi dağıldı düşünceleri. Tüm grup ayağa kalkmıştı. Nevroz yaklaşıyor. Gerilla ayağının altındaki toprağı sarsan adamdır. Herkes önerisini hazırlasın. Güzel bir plan çıkaralım ortaklaşa. Şerafettin dağlarından Hacreş'e doğru 40 kişiyle harekete geçti Çeto. Karda derin, çamurlu izler bırakarak ilerliyorlardı. Çözülmemiş sorunların ağırlığıyla zonkluyordu şakakları. Mahmut'un evlendirilmesini sorun haline getirmişti Kımıl. Evlilik hayatı gerillanın savaş hayatıyla bağdaşmazdı. Evlenmeye izin vermek, gevşemeye, yozlaşmaya ve çürümeye izin vermek demekti. Yapılan toplantılarda Kımıl'ın sözleri çekiç gibi iniyordu beynine. Düşmanca çatışmışlardı Kımıl'la Zelal. Patriarkal, feodal, sekter kafa. Devrimci savaş insan ruhunun tüm güzelliklerini kucaklayan, onlarla bağdaşan bir savaştır diye bağırmıştı Zelal. Rüyaları diken üzerine oturmuş huzursuzluk yuvası haline gelmişti yüreği. Laf heyelanı altında kaldık, bir sorunu bir toplantıyla ezelim dedik, sorun toplantılarla ezdi bizi diye mırıldanıyordu ikide bir. Kımıl'ın bazen sert bazen de alaycıl konuşmalarıydı Zelal'ı delirten. En acı alayın en kahhar gücüydü gülümseyiş. Bu dayanılmaz ağırlığı, bu sıkıntıyı eylemlerle atabilirdi ancak. Hünerini konuştur, çölünü vahalarla ferahlat.
Bu savaş hayatı, bu tip insanlar, bu toplantılar, bu kitaplar, bu radyolar, bu telsizler insan sarrafı haline getiriyordu insanı. Konuş anlayayım, gülümse inanayım, ruhuna dilinin ucundan girebilirim. İnanıp inanmayacağım gülümsemene bağlıdır. Gülümsemesen de olur, bakışın seni anlatıyor. Uçurum kıyısını izlediler. Aysız, üşüyen, çıplak, yetim bir geceydi. Mahmut'u düşündü Çeto. Acıdı Meremeran'a. Destana elimi bile sürmedim. Benim yüzümden tartışmayın. Ben boşanıyorum diye bağırmıştı toplantılarda. Ben de boşanıyorum. Kesin tartışmaları. Destanın bu onayı daha da şiddetlendirmişti tartışmaları. Uçurum kıyısından derin bir vadiye doğru inişe geçtiler. Kardelenlerin kar altında yavaş yavaş köklenmekte olduklarını hayal etti Çeto. Zelal'ın 3 gün üst üste kıran kırana süren toplantılarda söylediği sözler çınladı beyninde. Felaketleri başkalarına havale edenler devrimci olamazlar. Üzerime yasaklarla gelme, yasakları yiyenin dişleri temizlenir. Belagat şovu yapma, açık ol, cesaretin artsın. Güzellik ve devrimci sabır doğruyu oy birliği ya da çoğunluğun kararıyla hayata geçiremediğin noktada başlar. Basılmış garnizonda potin bağlayan andaval. Demokrasiyi muhalefette öğrenemeyen iktidar da yok eder. Eğildi, bir parça karaldı yerden, yarısını ağzına attı, yarısıyla da şakaklarını ovdu. Ah ah, dolunay çıksa da uzaktan beyaz koyakları, gölgeli kar balkonlarını seyretsem. Hacreş'ten sonra Botan hareket edecekti. Kato Dağı'na yerleşip hazırlıklarını burada tamamlayacaktı. Nevroz ateşinin Botan'da daha güçlü körüklenmesi gerekiyordu. Botan'daki tüm grup komutanları, Hogir hariç bu usta komutanın, bu zeki taktisyen ve stratejisyenin gelişini 4 gözle bekliyorlardı. Sakavi'ye yakın bir yerden geçtiler Murat suyunu. Gökte bir tek yıldız bile görünmüyordu. Yerle göğün kaynaştığı zifiri bir karanlık vardı. Bego ile Babil'di rehberleri. Toplantı karabasanından uzaklaşmak için Lori'yi ve Zine'yi düşündü. Dayısı Berzo'ya uğramalı, her ikisini de görmeliydi. Beka'dan gelen grupla birleştikten sonra bir yolunu bulup hocayla birlikte uğrayabilirdi Berzo'ya. Anası nasıldı acaba? Uğradığı bunca felaketlerden dolayı ölebilirdi de. Dayısı yakasına yapışır, sebebi sensin köpek diye bağırabilirdi. Ama olsun, bu sefer mutlaka uğramalıydı. Küçük bir tepeyi tırmandılar. Doğu yakasında açılan minik bir yırtıktan 2 yıldız gülümsüyordu. Beka'dan gelen grupta eski tanıdıklardan kimseler var mıydı acaba? Herhalde hepsi eğitimlerini tamamlamış yenilerden oluşuyordu. Komutan Zal gelmiş miydi Hacireş'e? Saatine baktı. Cıvıltılarını duyar gibi oldu Hacireşklerin. Özlediği topraklarla kokusunu mu getiriyordu sabah rüzgarı? Ama Nevroz'a daha vardı. Nevroz erken mi gelmişti Hacireş'e? Kulaklarına çöken bu uğultu da neyin nesiydi? Başlayan operasyonların uğultusunu, dağa kaçan köylülerin çığlığını mı getiriyordu yoksa rüzgar? Lo Çeto Çeto, dağlarımın kartalı, çık ininden. Ses ver Lo, ses ver. Fena basıldık. Helikopter takırtısı, silah şakırtısıdır. Feryadı figanı boğan, köy yollarında kan. Elimde filinta, cebimde soğan. Lo Çeto Çeto, çık ininden. Sesim çatallaştı Lo, yine kan tuttu beni. Bu can, bu cefayı çekmez. Zemheri kurtlarının, cinlerin, ifritlerin pençesine düşmüşüm. Sabrım hançer taşıdır, yüreğim kördüğüm, öfkem vahimdir. Bir akıl ver, bir yol göster. Billah belaya hazıram. Yetsin diye gayri yetsin. Bu kadir azabı, bu zulüm, bu zillet bitsin. Kar altında deliren, uç verip kışı delen çiçeklerin, kardelenlerin uğultusu muydu yoksa bu? Kara kıvılcımlar düşüyordu. Nar içi gibi demleniyordu doruklarda şafak. 1990-1992 Avustralya. Kitabın sonu. 12 Şubat 2013. Sayfa 573.